arkadaşlar için söylüyorum. Ders malzemelerini yeni siteme koyuyorum. www.derses. Yeni sitemizin adı www.derses. Bu s.com değil yani. S.
Niye iptal bu?
Niye iptal olmadı da onun kopyası dolmuş. Hocam diyorlar çok kullanıyorsun. Kotam dolmuş. Yani orada bize öğretim üyelerine bir kota veriyorlar. Baktım o kotayla boğuşacak halimiz yok yani. Biz bir sürü onlar işte ne kadar 200 megabayt mı? Sonra öyle bir şey bana komik geldi 200 megabayt. Biz gigabaytlardan bahsediyoruz. 20 gigabayt, 30 gigabayt, 50 gigabayt. Ama tabii bir sürü öğretim üyesi var. 300 tane öğretim üyesi var. Benimkini bayağı bir arttırdılar. Yani başka hocaların, kullanmayan hocaların da arttırma aldık ama yeterli gelmiyor anladığım kadarıyla. Ben de yeni bir web hosting aldım. Oraya koydum. Oraya arttırdım.
Şifre var mı?
Şifre yok. Şifre koymadım şimdilik.
Koyarsanız da 104. Koyarsanız da 104.
Şimdilik bakalım böyle bitsin. İleride bir göreyim. Bir suistimal olmazsa açık olsun. Yani ben istiyorum diye herkes yararlansın. Oraya soruları da koydum. Koyuyorum da. Diğer arkadaşların gönderdiği soruları da koyuyorum. Geçen haftanın sorularını kim hazırlayacak? Kimseye göre vermiyoruz. Bu haftanın sorularını verelim. Kim hiç soru hazırlamadı bana? Arkaya kaçan arkadaşlara göre verelim. Sen bir soru hazırla önümüzdeki haftaya. Bugün anlattığım dersle ilgili olarak. 3 tane soru hazırla ve bana yolla. Tamam. Şimdi bugün eğitim, yetiştirme ve geliştirme konusuna söyleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz belirli bir sıra içerisinde gidiyoruz. Önce personel planlamasını yaptık. Personel planlamasından sonra personeli seçtik. Personel sağlama ve seçme konusuna girdik. Ondan sonra personeli seçtikten sonra onu oryantasyon eğitimine tabi tuttuk. Yani işe uyum göstermesi ve uyum sağlaması için bir eğitime tabi tuttuk. Bu oryantasyon eğitimi de duruma göre bir haftadan başlayıp 3 aya kadar sürüyordu. Hatta informal bir şekilde 1 yıl boyunca devam ediyordu oryantasyon eğitimi biliyorsunuz. Özellikle kamu memurluğunda 1 yıl geçmeden işe asaletini kazanamıyordu. 1 yıl sonra asaletini kazanıyordu. Bu şu demektir. Yani 1 yıllık oryantasyonunu bu kişi tamamladı demektir. Şimdi oryantasyonu da tamamladı. Bundan sonra kişilerin acaba yetiştirilmeye veya geliştirilmeye ihtiyacı yok mu? Var. Her ne kadar oryantasyonu tamamlamış da olsa arkadaşlar, iş üretme hayatı, iş hayatı, üretim hayatı, satış, pazarlama, teknoloji hayatı sürekli yeni değişikliklere göre. Her gün yeni değişiklikler ortaya çıkıyor, yeni yöntemler. Bizim farkında olmadığımız, başka işletmelerin farkında olduğu yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Bu yeni gelişmelerin, yeni uygulamaların hızla işletmeye adapte edilebilmesi için örgütü, işletmeyi öğrenen bir örgüt, öğrenen bir kurum haline getirebilmemiz için bu yeni uygulamaları personele aktarmamız gerekiyor. Bu uygulamanın adına yetiştirme ve geliştirme uygulamaları diyoruz. Türkiye'de insan kaynakları yazılımında eğitim ve geliştirme, eğitim ve yetiştirme sözcükleri kullanılmış. Kişisel olarak ben bu eğitim sözcüğünü çok doğru bulmuyorum. Çünkü training, education değildir. Education yani eğitim, resmi örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilen bir olaydır ve burada teorik bilgiler öğrencilere aktarılır, genel olarak iş hayatına hazırlanır. Yani spesifik iş bilgileri öğretilmez eğitimde. Ama iş hayatında da böyle seminer ortamında yapılıyor eğitimler. İnsanlar böyle sandalyelere oturuyor, oraya bir eğitmen çağırıyor, o da anlatıyor. Yani bu ortamda gerçekleştiriliyor olması ve bazı bilgilerin çalışanlara aktarılıyor olması onun eğitim olduğu anlamına gelmez. Çünkü eğitimde genel herhangi bir işe yönelik spesifik bilgiler aktarılmaz. Ama yetiştirmede yani İngilizce training kelimesinde, training'i eğitim diye çevirmişiz ve artık yerleşmiş maalesef Türkçe'ye. Spesifik iş bilgileri aktarılır, spesifik uygulamalar aktarılır. Yani genel ve teorik değildir. Artık bizzat uygulayacağınız bazı size özel bilgiler aktarılır. Ve bu kelimeyi bence training kelimesini daha iyi karşılayan kelime yetiştirmedir. Bu yüzden yetiştirme ve geliştirme sözcüklerini kullanıyorum ben. Yetiştirme demek, kişi iş hayatına girdikten sonra, oryantasyonu da tamamladıktan sonra değişen endüstrideki yeni gelişmelere uygun olarak, pazarlama, işletme tekniklerindeki, yönetim tekniklerindeki yeni gelişmelere uygun olarak yeni bilgilerin aktarılması, çalışan personelimin, yöneticilerin yetiştirilmesi, daha iyi konuma getirilmesi anlamına geliyor. O halde yetiştirmeyi şöyle tanımlayabiliriz. Çalışan personelimin spesifik iş uygulamaları, bunu yazın, çalışan personelin spesifik iş uygulamaları hakkında, çalışan personelin spesifik iş uygulamaları hakkında bilgi açıklarının, yetenek ve beceri açıklarının kapatılması, çalışan personelin spesifik iş uygulamaları hakkında bilgi, yetenek ve beceri açıklarının kapatılması, yeni gelişmelere, değişikliklere ve yeniliklere hızla uyumlarının sağlanması açısından, hızla uyumlarının sağlanması açısından yapılan her türlü eğitim, yetiştirme, bilgi aktarımı uygulamalarıdır. Her türlü yetiştirme, bilgi aktarımı uygulamalarıdır. Buna yetiştirme diyoruz. Her türlü bilgi aktarımı, yetenek ve beceri geliştirme uygulamalarına yetiştirme diyoruz. Yani bu yetiştirmenin içerisinde yeni bilgilerin aktarılması var, yeni becerilerin elde edilmesi var, yeni yeteneklerin kazanılması var. Ama diğer üniversitedeki eğitim uygulamalarından farklı olan yönü spesifik iş uygulamalarıyla ilgili olması. Doğrudan benim çalıştığım pozisyonumla ilgili olması. Hangi pozisyonda çalışıyorsam o pozisyonda beni güçlendiriyor, beni yetiştiriyor, beni eğitiyor. Bazı işletmeler var ki kişiyi istihdam edilir, alır olduğu konuda bırakır. Ona hiçbir katkı, ona bir artı değer kazandırmaz. O işletmeler çok zayıf işletmelerdir. Kişiyi geliştirmesi lazım. Peki geliştirme nedir? Şimdi geliştirmenin tanımını yapalım. Geliştirme, çalışan bireylerin total bir anlayışla veya bütüncül bir anlayışla iş özellikleri, kişisel özellikler, kişiler arası ilişkiler, ve iş sonuçları açısından çok yönlü iyileştirilmesi güçlendirilmesi özgüven duygusunun arttırılması ve kişinin uzmanlık seviyesine çıkarılmasıdır. Şöyle tarif edeyim geliştirmeyi. Bakın geliştirme daha bütüncül bir anlayış ve daha geniş yaklaşımları içeriyor. Yani sadece spesifik kişi özellikleriyle ilgili değil. Bireysel olarak benim bazı konularda açığım olabilir, eksiğim olabilir. O eksiklerimi kapatmayı amaçlıyor, hedefliyor. Kişiler arası ilişkilerimi düzeltmeyi amaçlıyor, hedefliyor. İşletmeyle daha fazla bütünleşmeyi, örgütle daha fazla özdeşleşmeyi sağlıyor. Ayrıca beni çalıştığım işte işletmede, çalıştığım alanda uzman bir kişi haline getirmeye çalışıyor. Şöyle söyleyeyim, bir insan çok sağlıklı, zinde, güçlü, sağlığı yerinde bir insan olabilir. Normal bir insandır. Biz bunu eğer geliştirme programına alırsak, geliştirme programında bu kişi bir süre sonra diyelim ki biz ne için kullanıyoruz gelişmeyi? Mesela vücut geliştirme diyoruz değil mi? Bu kişinin kaslarını falan geliştiriyoruz, spor yaptırıyoruz vesaire. Ondan sonra bu gelişmiş kişi odaya bir girdiği zaman bir bakıyorsunuz şöyle giriyor. Özgüveni yüksek, kasları gelişmiş, spor yapmış, enerjik, enerji deposu bir insan. Birçok programa katılmış, birçok şeyleri öğrenmiş, yetenekleri üst seviyede Bir sorun ortaya çıktığında, problem çıktığında hemen oraya gidiyor, sorunu çözüyor, problemi çözüyor, atak, girişken. Kişinin bu hale getirilmesi olayına ne diyoruz? Kişinin geliştirilmesi. Yani yetiştirme, kişinin işinde etkin hale getirilmesini tanımlarken, geliştirme pek çok işte, pek çok alanda, değişik yerlerde kişinin daha etkili ve daha verimli hale getirilmesini ifade ediyor. Tabii ki bireyin de buna kariyer planlarında hazır olması, bireyin de buna istekli olması lazım. Kişilerin isteklerine rağmen biz kişileri geliştiremeyiz. Yani kişi istiyorsa, kişi istemiyorsa, ya beni isteme, bırak beni istemiyorum, geliştirme beni, böyle bırak, kendi halimden memnunum diyorsa, o kişilere yapacağımız bir şey var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Yani kişi isteyecek, kendisini geliştirmek için. Yani siz genç arkadaşlar, çalıştığınız işletmeye girdiğinizde bu konuda istekli olmanız lazım. Yani yönetim size çok fazla zorla da bir yere getiremez. Bizim de istememiz lazım. Yani demeliyiz ki evet, yani beni geliştir, beni iyileştir dememiz lazım. Şimdi yetiştirme ve geliştirme kavramlarını tanıdıktan sonra süreç nasıl çalışıyor? Biliyorsunuz insan kaynaklarında bizim sürecimizin birinci adımı her zaman aynı. Neydi o? Birinci adım. Strateji. İşletmenin stratejik planı. Bunu yazın. Birinci adım her zaman işletmenin stratejik planı. Stratejik plan bizim anayasamız değil miydi arkadaşlar? Geçen derslerde söyledik değil mi? Personel seçmede söyledik, uyumlaştırmada söyledik. Dedik ki evvela stratejide bununla ilgili bir cümle olacak dedik değil mi? Bir paragraf olacak anayasada. Yani şirketin anayasası. Stratejik plan neydi? Şirketin anayasasıydı. Şirketin anayasasında bir plan olacak, bir cümle yazacak. Şöyle bir cümle yazacak. Şirketimiz çalıştırdığı personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için her türlü önlemi alır, gerekli yatırımları yapar ve personelin yetiştirilmesini önemser. Bir cümle işte bu kadar. Bu strateji. Yani siz gittiğiniz, çalıştığınız firmaya soracaksınız, sizin eğitimle ilgili stratejiniz nedir? Tekrar ediyorum, onu yazın isterseniz. Şirketimiz çalıştırdığı personelin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi için aynı zamanda politika gibi oluyor. Her türlü önlemi alır. Bunun için gerekli bütçeyi ayırır. Ve benzeri işletmelerde çalışan diğer personele göre çalışanlarını daha etkin, daha yetkili kişiler haline getirir. Benim eğitim stratejim budur. Yani ben aldım, geldim, verdim işte çalışsın vesaire. Böyle bir olay yok. Ben çalıştırdığım personeli yetiştiririm, işe oryante ederim, işte etkili olmasını sağlarım. Artı onu geliştiririm. Onu uzman haline getiririm. Çok yönlü geliştiririm. Tek boyutlu, sadece iş olarak bakmam. Buradaki amaç ve hedef şudur arkadaşlar. Çalışanlar bir makinenin parçası değildir. Bir manivelanın uzantısı değildir. Çalışanların psikolojik, sosyal ihtiyaçları vardır. Ve çok yönlü gelişmeye muhtaçtırlar. Yani onların kişisel gelişimleri açısından, beşeri ilişkiler açısından, sosyal ilişkiler açısından da geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Ve bu nedenle stratejimize şöyle bir şey yazıyoruz. Diyoruz ki onların çok yönlü gelişmelerini sağlarız. Stratejimiz budur. Yine kimden söz ediyoruz? Tabii ki kurumsallaşmış işletmelerden söz ediyoruz. Küçük, işte 5 kişi, 10 kişi çalıştıran işletmeler ve bu konularda kafa yormadıklarını biliyoruz. Ama biz dersimizde hep kurumsallaşmış, orta ölçekli işletmelerden, büyük işletmelerden söz ediyoruz. Orta ölçekli işletmeler buna dikkat ettikleri zaman rekabet, biraz sonra bahsedeceğiz, rekabet şansları artar. Eğer personeline yatırım yapıyorsa, personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için kaynak ayırıyorsa, onlara yatırım yapıyorsa, onları geliştiriyorsa işletmesinin daha sistemli, daha etkili bir şekilde yönetildiğini görecektir. Eğitim ve geliştirme stratejisinde ne vardır? Bir, beceri, yetenek, bilgi aktarımı vardır. İki, güncelleme ve tazeleme eğitimleri vardır. Yani stratejimizi yazarken personeli bilgi, yetenek ve beceri açısından güçlendirmeyi hedefleriz. İki, güncel gelişimleri, güncel teknolojiyi, güncel uygulamaları yakalama ve personelimize tazeleme eğitimi dediğimiz tazeleme eğitimlerini veririz. Kurumsallaşmış işletmelerin çoğunda arkadaşlar 5 yılını doldurmuş kişiler tazeleme eğitimini alınır. Bunun adına tazeleme eğitimi diyoruz. Tırnak işareti içinde yazın tazeleme eğitimini. Tazeleme eğitimi demek şu demek. Siz orada 5 yıldır çalışıyorsanız bir taraftan işleri çok iyi öğrenmişsinizdir, artık uzman olmaya başlamışsınızdır. Bir taraftan da işletme körlüğü dediğimiz hastalığa yakalanmışsınızdır artık. Yani bir taraftan uzmanlaşırsınız, bir taraftan da işletme körlüğü dediğimiz işletme körlüğü hastalığına yakalanırsınız. Bunun anlamı şudur. Artık kanıksamışsınızdır, bazı şeyleri otomatiğe almışsınızdır, otomatik pilotla uçmaya başlamışsınızdır. Oysa dış dünya bu 5 yıllık süre içerisinde önemli değişiklikler yapmıştır. Bu önemli değişikliklerin, yeniliklerin, teknolojilerin bu çalışanlara aktarılması lazım. Hele 10 sene geçmişse bu kişiler iyice eskimiştir. Bunların tazeleme eğitimini alması lazım. Peki nedir tazeleme eğitimi? Tazeleme eğitimi arkadaşlar özellikle yönetim pozisyonunda çalışanlar için bir gerekliliktir. Özellikle yönetim pozisyonunda çalışanlar için bir gerekliliktir. Yöneticiler, işletmenin şef ve müdür düzeyindeki kişiler belirli süre için, örneğin 2 ay süre için, 3 ay süre için işletmenin dışında bir eğitim kursuna alınırlar. İşletmenin yöneticileri, yani ilk kademe yönetimden itibaren, ilk kademe yönetim şef düzeyinden başlıyor biliyorsunuz. Şef ve müdür düzeyinde ve daha yukarıda müdür yardımcılar olabilir, genel müdür olabilir. Bunlar 3 ay süreyle işletmeden izin alırlar, işletmeden koparlar. Dışarıda bir otelde veya eğitim merkezlerinde tazeleme eğitimini alırlar. 3 ay süreyle burada yeniden öğrenci olurlar. Yaşlı yaşlı adamlar da bunlar. 45 yaşında, 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşında adamlar giderler. Yatılı olarak evlerinden de uzaktadır. Burada tazeleme eğitimini alırlar. Böyle bizim bir tazeleme eğitimimiz vardı. Silivri'deydi. Silivri'de denize nazır bir yerde. Oteli de var. Oraya kapanıyorlar. Ve orada 2 ay, 3 ay son yönetim teknikleri, uygulamaları, karar verme sistemleri ve mekanizmaları hakkında eğitim veriyoruz onlara. Son gelişmeler hakkında. Çünkü onlar alışmışlar. Eski stilde, eski usulde gidiyorlar. Yenilenmeleri gerekiyor. Çünkü yenilenmedikleri takdirde alttan gelecek aslarının sürekli eleştirilerine tabi kalırlar. Asları eleştirir bunlar. Ya şu adamın uyguladığına bak. Yani bir yer nerede bu hala eski sistemin eski kafayla gidiyor derler. Zihinlerini, kafalarını yenilemeleri gerekiyor. İşte eğitim stratejisinin içerisinde kurumsallaşmış firmalar tazeleme eğitimini de öngörmelidirler. Yine eğitim stratejisinin içerisinde öngörmemiz gereken bir diğer nokta arkadaşlar, onu da yazın. Değişik pozisyon gruplarına göre yılda bir kişinin kaç saat eğitim alacağının stratejik olarak belirlenmesidir. Değişik pozisyonlara göre bir kişinin yılda kaç saat eğitim alacağının belirlenmesidir. Bazı işletmeler daha global bir ölçü veriyorlar. Diyorlar ki, yılda tüm çalışanlarımıza ortalama 20 saat eğitim vereceğiz veya 50 saat eğitim vereceğiz. Kurumsallaşmış firmalardan, örneğin bankaları ele alırsak, bugünkü Türkiye bankalarında çalışan personele yılda ortalama 80 saat eğitim verilir arkadaşlar.
Neye?
Efendim? Dünyadaki genel trendlere, uygulamalara göre onu söyleyeceğim. Sektöre göre değişiyor, firmaya göre değişiyor. Anlayışa göre değişiyor, eğitime verilen önleme göre değişiyor. Ama geleceğin yöneticileri sizler olacaksınız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Japonya'da araştırma yapmışlar. Japonya'daki işletmeler ortalama 120 saat eğitim veriyor çalışanlarına. Amerika'da 100 saat civarında. Almanlar yine 80 saat civarında eğitim veriyorlar. Ama sektörden sektöre de değişiyor. Bizim küçük normal orta ölçekli işletmelerde yılda verilen eğitim saati 20 saat, 30 saat civarında değişiyor. Yani günde 5 saat eğitim verse 20 saatten ne yapar? Yılda 4 gün eğitim veriyor değil mi? Yılda 4 gün eğitim veriyor. Az. Çok az. 80 saat olursa kaç gün ediyor arkadaşlar? Günde 5 saatten hesaplayın.
16.
40 mı yapıyor? Günde 5 saatten 80 saat. 85'e bölün. 16 mı? 16 gün. Yani yılda 16 gün eğitim veriyor adam. 16 gün eğitim de yine çok değil. Yani 2 hafta diyor ki, yılda 2 hafta ben eğitim alacağım seni diyor. Yani bu eğitimi alınan kişiler o günlerde başka bir iş yapmıyor. Yani 2 saat ben ders yapayım ona. Full yani.
Hocam ama sektörle alakalı değil mi? Şimdi mesela çok inovasyonla alakalı ilgili bir şirket olsa, o zaman çağın gereksinimleri sürekli teknoloji falan değiştiği için daha fazla eğitim vermesi gerekir. Ama mesela bazı sektörlerde o kadar da fazla eğitim vermeleri gerekmiyor.
Zaten
şirketler bu yüzden bu şekilde...
Ne diyorsunuz arkadaşım?
İnovasyonda zaten takip ediyor hocam onu eğitim.
Ben katılıyorum hocam. 16 saat fazla, 16 gün fazla yani bir işin için.
Tabii tabii doğru arkadaşımızın söylediği soru. Yani şimdi... Bazı meslekler var 16 gün.
Çok fazla hocam.
Fazla işin durumuna göre.
Ya mesela bir pilot devamlı sertifikalarını güncel tutmak zorunda.
Onlar 6 ayda bir kursa giriyorlar. Ben pilot evet. olmak istiyordum da bayağı bir araştırdım.
Hocam şöyle bir durum var. Pilot slaytlarla çok şey yapıyorlar. Bostos arkadaşlarımız var. Bostos arkadaşlar da. Yani çalışma günlerinin dışında belli takip ettikleri programları var. Uçuş saatlerinin dışında evlerinde zaman ayarlı şeyleri var. Slaytları var. Ve onları da atlayamıyorlar. Skip et diyemiyorlar. Geçemiyorlar.
Pilotların biliyorsunuz bir yıldır lisansı. Bir yıldan sonra yeniden lisans tazelemek zorunda. Yeniden sınava girmek zorunda.
Yani işini evet. bırakmıyor. Yani uçuşunu yapıyor ve sonrasında eğitimini de yapıyor.
Benim oğlum da pilot. Oradan biliyorum yani.
Hocam bu bahsettiğiniz 16 hafta sadece iş dışındaki eğitim yoksa iş başındaki eğitim de dahil mi?
Dahil. İş başı, iş dışı dahil. Yok, bence arkadaşımızın söylediğinde hak payı var. Yani bütün meslekler ve bütün pozisyonlar için 16 saat diyemeyiz. Yani bazı pozisyonlar için belki 16 saat daha. Bazı pozisyonlar için 16 saat fazla.
Mesela muhasebe.
Yani şeye göre, sektöre göre değişir bir, mesleğe göre değişir iki, pozisyona göre değişir üç.
Firmanın çapına göre.
Efendim, biri de çalışanların kıdemine göre de değişir. Diyelim ki adam gelmiş 55 yaşına, emekli olacak 5 yıl sonra. Buna 16 saat eğitim versen ne yazar, vermesen ne yazar değil mi? Ya ondan çok fazla verim alabilir miyiz? Alamayız. Yani bu olayı çok sabit, böyle donmuş bir ölçek gibi, kriter gibi kabul etmeyin. Zaten ortalama diyoruz.
Yani bu,
yani ortalama 80 saat demek şu demek. Bazı kişiler 80 değil, 120-150 saat eğitim alıyor demektir. Bazı kişiler belki hiçbir şey eğitim almıyor demektir. Özellikle eğitim almaya ihtiyacı az olan kesim kimdir? Bedenen çalışan işçilerdir arkadaşlar. Bir inşaat fabrikasında mesela harçlıkla varan işçileri söyleyeyim, düşünün. Yani bunlara çok fazla eğitim verilmez. Yani verilir ama yani minimal seviyede eğitim verilir. Veya
güvenlik personeli.
Temizlik personeli. Güvenlik personelinin yasal zorunlu eğitimleri vardır. Tabii. Zorunlu yasal eğitimleri vardır ve her yıl tekrarlamak zorundadır. Bu temizlik yapıyorlar ya, onlar çay yapan kişiler. Yani bunların eğitimleri minimal. Bunlara da gerekir ama minimal. Şimdi biz genel ortalamadan yine söz edelim. Veya belirli pozisyonlarla ilgili söz edelim. Stratejik planında İnsan kaynakları yöneticileri, firma yöneticileri, departman yöneticileri bir araya gelerek belirli pozisyonlar için yıllık hedef eğitim saati koymalıdır. Niçin koymalıdır? Şu pozisyonlarda koymalıdır. Sık hata oluyor. Ve bu hatalardan dolayı firma kayba uğruyor. Müşteri kaybediyoruz. bu konularda, bu pozisyonlarda eğitim için yılda optimum eğitim saati koymalıdır. Bu pozisyonları biraz sonra kritik pozisyonlar diyeceğiz, sonra da geleceğiz, sonra da açıklayacağım hangi pozisyonlar olduğunu. İkinci aşama da arkadaşlar, demek ki birinci aşama strateji, her zaman. Şirketin strateji planında yazılı olması lazım. İkincisi, bizim eğitim politikalarımız nedir, prosedürlerimiz nedir, bunların duyurulması, bu politikaların yaygınlaştırılması. Bu nedenle kurumsallaşmış bir planlar arkadaşlar, eğitim planı diye bir kitapçık hazırlar. Bu kitapçık firmanın büyüklüğüne göre 20 sayfadan başlar, yine 80-100 sayfaya kadar gider ama daha fazla da yazmamak lazım. Çünkü orada da insanları boğarız o zaman. Eğitim planı, eğitim politikası ve eğitim prosedürlerini içerir. Eğitim politikasında şunları belirleriz. 1. Eğitimi kimlere yönelik yapacağız? Niçin yapacağız? Eğitimle neyi amaçlamak istiyoruz? Hangi pozisyonlarda eğitime önem veriyoruz? Bazı pozisyonlarda eğitime, diğer pozisyonlardan daha fazla önem veririz. O pozisyonları önemseriz. Mesela bütün bankaların yönetici yetiştirme eğitimleri vardır. Trainee programs derler. Bankalarda müdür pozisyonuna gelecek kişiler o eğitim programlarına girer. O eğitim programlarına girmek için insanlar can atar. Çünkü o eğitim programına katıldığınız zaman 5 yıl sonra müdür olacağımız kesindir. Buyurun. Ama eğitim programına katılmadıysanız, bakın oradaki sandalye var. Eğitim programına katılmadıysanız, sizin müdürlük şansınız da yok demektir. Yani eğitim programına katılmak için can atarsınız. Ben de gireyim, beni de yetiştirsinler, ben de ileride bu müdürlük pozisyonuna hazırlanayım dersiniz. İşte eğitim politikasında bunlar belirliyor. Eğitim prosedürü nedir? Eğitim prosedürü, eğitim uygulamasının hangi işlemlere, hangi aşamalara, hangi süreçlere, hangi izleme noktalarına göre gerçekleştirileceğini belirleyen yazılı belgeye eğitim prosedürü diyoruz. Yani bir eğitimi uygulamak için kime ne kadar eğitim vereceğim, kaç saat eğitim vereceğim, içeride mi eğitim vereceğim, dışarıda mı eğitim vereceğim, ne kadarlık yatırım yapacağım, ne kadarlık bütçe hazırlayacağım, bunu belirleyen aşamalara, sürece de eğitim prosedürü diyoruz arkadaşlar. Eğitim prosedürü 3 ile 8 sayfa arasında bir kağıttır, belgedir. Eğitim prosedürü, bu eğitim uygulamasının nasıl yapılacağı hakkında insan kaynakları yöneticilerini ve departman yöneticilerini, şefleri bilgilendiren bir belgedir. İşletmede çalışan şefler, müdürler, teknisyenler o belgeyi okuyarak bu işletmede eğitim mekanizmasının nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olurlar. Stratejiden bir fikir sahibi olmazlar. Strateji bir cümledir, iki cümledir. Orada hiçbir şey yoktur. Strateji genel bakış açısını verirler. Ama prosedür ayrıntılıdır. 7 sayfadır, 8 sayfadır. Bu işletmede eğitim uygulamasını nasıl gerçekleştireceğimizi, kimlere yönelik olarak yapacağımızı, hangi aşamalardan, hangi süreçlerden geçerek bunu gerçekleştireceğimizi verirler. Her işletmenin bir eğitim prosedürü olması lazım. Bu prosedürü hazırlamak görevi de insan kaynakları yöneticisini görevidir. Prosedürü yazdık, politikalarımızı da belirledik, eğitim kitapçığımızı, bunun adına eğitim planı diyoruz, eğitim planımızı oluşturduk ve çekmeceye attık. Bir insan kaynakları müdürü gidiyor, başka kimse bilmiyor. Bazı kendini olduğundan fazla önemseyen insan kaynakları müdürleri bu tür belgeleri saklıyor arkadaşlar. Departmanlarla paylaşmıyor, sadece kendi çekmecesinde tutuyor. Bu yanlış bir yaklaşım. İnsan kaynakları müdürü hazırladı. Neden paylaşmıyor? Şunun için paylaşmıyor. Diyor ki ben diğer departman müdürlerine verirsem veya şeflerine verirsem, o da buradan ayrılırsa bizim işletmenin uygulamalarını alıp gider rakip şirkete götürür, orada kullanır diye vermiyor. Artık şöyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bilgi artık bütün işletmelerin ortak malı. Yani size ait uygulamayı rakip işletme aynen uygulayamaz istese de. Yapısı uymaz, felsefesi uymaz, ne bileyim, insanların, çalışanların yaklaşımları uymaz. O sizin işletme için geliştirilmişse o plan, bu planın çıkıp başka bir işletmeye geçeceğinden falan korkmak anlamsız bir şeydir. İnternete girerseniz, internette binlerce, milyonlarca eğitim planı, prosedürü vesairesi var. Yani adam hiç yapamadı da sizinki ne alacak, birebir mi kopyalayacak? Böyle bir şey yok. Yani bu anlamsız bir korkudur. Ama birçok işletmede görüyoruz, personel yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri bu planların gözü gibi sakınıyor. Saklıyor, diyor ki ya diyor hocam diyor, alıyorlar götürüyorlar, sonra istifa ediyor, gidiyor götürüyor. Ben de hep karşı çıkıyorum, diyorum ya götürsün ne olacak? Ama diyor olur mu hocam, biz diyor bu kadar uğraştık diyor, bir sene diyor, alıyor diyor, adam diyor, gidiyor başka bir yer. Ya eğer kendisini geliştiriyorsa, gideceği işletmeyi geliştirecekse sen de ona da bir hizmet ediyorsun. Ama senin planını bil ki aynen uygulayamaz. Sen çünkü bir sürü görüşmeler yapıyorsun, müzakereler yapıyorsun. Oturuyorsun, tartışıyorsun, görüşüyorsun, tablete vuruyorsun, bu planı gerçekleştiriyorsun. O hemen öyle copy paste uygula. Yani ben üniversite öğrencilerine öde versem hadi copy paste getirdi vesaire. İş hayatında öyle değil. Uygulayamaz yani. Onun da ha, örnek alabilir. Alsın örnek. Aynen uygulayamaz. Yani bundan çekinmemek lazım. Dağıtmak lazım, yaygınlaştırmak lazım. Şef düzeyine kadar. Ama daha alttaki personele vermeye gerek yok. Yani orada çalışan birisi diyor ki ya bu eğitim planından da bir tane ver almışsın. Hayır. Yani senin eğitim olayını ben planlıyorum. Sana gerektiğinde de bilgi sorulacaktır, personel verecektir, anket uygulayacaktır. O zaman bu bilgileri verirsin. Ama bu planın birinci kademe yönetimden daha alt düzeye çalışan personel seviyesine inmesi doğru değildir. Yani idareci düzeyine kadar bu planların dağıtılması ve paylaşılması gerekir. Şimdi çalıştığınız işletmelerde ileride bu tür planlar yoksa bu tür planların geliştirilmesi için konuyu gündeme masaya getirmeniz lazım. Ya bu şirketin bir eğitim planı olması lazım. İnsan kaynakları birimimiz var. İnsan kaynakları birimi otursun, çalışsın, bu eğitim planı hazırlasın, ilkelerini vesaire. Bize bir şey soracaksa sorsun. Biz de söyleyelim. Ve biz kimi nasıl eğiteceğimizi insan kaynaklarıyla birlikte istişare ederek, konuşarak, danışarak bu planı ortaya çıkaralım. Ben adamlarının yetkinliklerini arttırmak istiyorum, geliştirmek istiyorum. Bilgi açığı var, yetenek açığı var, beceri açığı var. Bu açıkların kapatılmasını istiyorum. Kapatılırsak daha etkili çalışacağıma inanıyorum. Deyip konuyu gündeme getirmemiz lazım. Yani burada anlattığımız dersler, evet büyük ölçüde insan kaynakları departmanını ilgilendiriyor ama bir yönüyle de diğer departman yöneticilerini ilgilendiriyor. Bir yönüyle de diğer departmanlarda çalışan kişileri ilgilendiriyor. Yani insan kaynakları diğer departmanlardan, diğer birimlerden soyutlanmış, bağımsız bir fanus içinde yaşayan, kendi halinde yaşayan bir birim değil. Tam tersine etkileşim içerisinde onlarla görüşerek, konuşarak planların oluşturulmasını gerektiren bir birim. 3. Eğitim için kritik pozisyonlarımız ve bölümlerimiz. Şimdi şöyle bir departmanlar listesi sizinle beraber çıkaralım. Yazın bakalım. Bir kere eğer bir üretim işletmesi ise, hizmet işletmesi de ise üretim departmanı. Teknoloji firmalarının hepsinde üretim departmanı vardır. Ve bununla çok yakından alakalı ikinci ana motor pazarlama departmanıdır. Üreteceksin, satacaksın. Felsefe budur işletmecilikte. Üreteceksin, satacaksın. Ya hizmet üretiyorsun, ya mal üretiyorsun. Ya hizmet üretiyorsun, ya mal üretiyorsun. Hizmet üretiyorsan bir üretim departmanı var. Bir de pazarlama departmanı. Sonra tedarik departmanı, satın alma. Şöyle bir departmanların listesini çıkaralım. Satın alma departmanı. Yardımcı olun bana. Efendim? Kalite departmanı. Büyük işletmelerde var, evet. Kalite departmanı.
Bilgi işlem.
Bilgi işlem, evet yazın. Başka? İnsan kaynakları yazın. Muhasebe denetim var. Beraber bazen ayrı oluyor. Muhasebe denetim. Başka? İşletmelerde hangi departmanlar var arkadaşlar?
Kurumsal
iletişim. Peki. Halkla ilişkiler mi? Yok. Daha geniş, kurumsal iletişim, bazı işletmelerde halkla ilişkiler ve basınla ilişkiler var. Onu yazın, halkla ilişkiler, basınla ilişkiler. Çok daha büyük holdinglerde reklam departmanları ayrı. Televizyon reklamları, radyo reklamları yapıyoruz bütünüyle. Arge. Reklam departmanı, ARGE var teknolojik firmalarında. ARGE departmanı var. Başka planlama var, üretim planlama diyorlar. Üretim planlama departmanı var.
İş geliştirme.
Başka?
İş geliştirme.
İş geliştirme. Tamam, o da var, böyle görüyoruz. İş geliştirmeyi de yazın. İş geliştirme departmanı. Başka unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Pazarlama ve satış. Buyurun, nereye gittik? Pazarlama ve satış. Bazı firmalarda satış ayrı oluyor, pazarlama ayrı oluyor. Onu da biliyoruz. Aşağı yukarı birçoğunu yazdık, öyle değil mi? İthalat, ihracat. Evet, onu da yazalım. İthalat ve ihracat. Özellikle ihracatla uğraşan firmalarda bu var. İthalat ve ihracat departmanı var. Şimdi eğitim politikalarımızı ve eğitim kritik pozisyonlarımızı bu departmanların içerisinde belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizden bu departmanlara eğitim açısından çok önemli olanlara 3 yıldız, az önemli olanlara 2 yıldız, daha az önemli olanlara da 1 yıldız koyun. Yani bu departmanlarda çalışanlara eğitim vereceğiz ya, hangi departman bizim için kritik?
Hocam, bu sadece eğitim.
Ne iş yaptığınızda?
He?
Hangi sektörde çalışıyorsunuz?
Sektörü karma, hepsi. Bir sürü sektör var bu departmanlar içerisinde. Özel bir sektör belirlemeyelim.
3 yıldız üzerinden mi?
3 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız. Bazı departmanlar muhtemelen diğerlerinden daha önemlidir arkadaşlar. Bu departmanlar şunlardır. Özellikle müşteri kazanma açısından. Bakın, üretim döneminde tabii ki ama müşteriyle ilişkiler, müşteri kazanma ve pazarlama departmanları eğitim açısından birinci derecede önemlidir. Yani iyi üretirsin, kötü üretirsin vesaire ayrı mesele ama doğrudan malını satacaksın, pazarlayacaksın ya, insanlarla ilişki kuracaksın ya, firmanı tanıtacaksın ya. Yani bir numarada insanlarla temas, müşterilerle temas, tüketicilerle temas kurmayı gerektiren departmanlar ve birimler birinci derecede önemlidir. Bunlara temas yükü olan departmanlar diyoruz. Temas yükü olan departmanlar diyoruz. Örneğin bir PTT'yi ele alalım. PTT'de arka tarafta zartları, telgrafları falan işleyen memurlar var. Onlar işini yapmasa iş yürümez. Ama onlardan daha önemli olan bankada çalışan memurlardır. Yani birebir müşterilerle, tüketicilerle ilişki kuran kişilerdir. Yani işletmede eğitim açısından en fazla önem vereceğimiz kişi, insanlarla birebir temas kuran kişilerdir. Birebir temas kuran eğitim açısından. Çünkü benim firmamın imajını o kişiler oluşturur. Firmamın imajını o kişiler oluşturuyor, onları çok iyi eğitmem lazım. Bir satış mağazasını düşünün. Satış mağazasının arka tarafında depo var, depo elemanları var, depo elemanları mallarını tasnif ediyor, raflara yerleştiriyor vesaire. Bir de ön vitrinde satış elemanları var. Hangisinin eğitimi birinci gelir? Arkadaki depolar mı gelir, öndeki satış elemanları?
Öndeki satış.
Satış elemanları gelir. Birinci derecede eğitime öncelik vereceğim zaman satış elemanları gelir. Onların sattığı ürünleri, niteliklerini, özelliklerini vesairesini çok iyi bilmesi lazım. Bir süpermarkete gittim. Mutfak eşyalarına ilgim vardır özel olarak. Oradan hep bir şeyler alırım. Hanıma götürürüm, sürpriz yaparım. Ama biraz da mutfağı severim. Ama yemek pişirmeyi sevmem abi. İkisi ayrı bir şeydir.
Şu an neyini seviyorsun?
İşte malzemeleri falan zengin olsun istiyorum, mutfağın malzemeleri. Orada bir alet gördüm. O aleti aldım, şöyle bakıyorum vesaire. Tezgahtar bir kız var, geldi yanıma. Buyurun beyefendi dedi. Ya dedim, bunu alacağım da dedim. Anlayamadım dedim, bu ne işe yarıyor? O da şöyle baktı.
Ben de bilmiyorum.
Bilmiyorum dedi. Ya dedim, şunu öğrensene, ne işe yarıyor falan. Şöyle bana bakıyor, bana tebessüm ediyor. Tebessümlük bir alayı. Yani bunları... bu bir alet, böyle bir uzun sapı var. Böyle ucunda da böyle bir boru gibi bir şey var. Ucu da tırtıklı falan. Ya dedim, bu ne yapıyor dedim. Portakalın kavunu mu soyuyor dedim. Yok diyor, herhalde soymuyor diyor. Ama dedim, öğren ya, şunu ne işe yarıyor falan. Ama bana biraz meraklı gözle bak yani biz de hocayız ya. Biraz da ben böyle sorgulayan tarzda konuşuyorum. Ya ama diyor bunu senin bilmen lazım ya, satıyorsun falan, niye bilmiyorsun falan. Şimdi bakın, temas yükünün eğitim açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Sonra gitti şefine falan sordu, geldi. Evet, sormadan bilemedim. Sordu, dedi ki efendim dedi, Erman'ın göbeğini çıkarıyormuş. Ha dedim, tamam ben de bunu arıyorum ya dedim. Yani müşteriden öğrenmiş oldu. Müşteriden öğrenmeyecek. Kendi firmasından çalıştığı ürünlerden öğrenecek. Bu yüzden işletmeler, özellikle böyle ürün satan firmalar, mağazalar, ürün kartı hazırlanmış. O ürün kartının özellikleri, kalitesi, türü, kapasitesi, şusu, busu vesaire ürün kartında vardır. Satış yapan kişilerin hepsine, eğer 10 bin tane ürün varsa, o 10 bin tane üründen 100 tanesinden o sorumluysa, 100 tane ürünün kartını öğrenmeden, okumadan oraya tezgahlara geçirilmez. Yani ondan sonra geçmesi lazım.
Hocam ürünle alakalı üreten firmanın bir kartı falan yok mu ürüne böyle takılı olan? Birici
ya
falan.
Ya otur ürünler için yapmıyorlar. Daha böyle elektronik olanlar için var da. Yani işte elmanın göbeğini çıkarıyor işte böyle çeviriyorsun.
Tabii elma işareti falan koysunlar da en azından.
Yok işte o da yok.
Elektronik mağazasındaki çalışan personel sattığı şeyin özelliğini bilmiyor zaten.
Yok, halbuki onlar da bilmiyor. Yani onlar da bilmiyor. Yani ben şimdi böyle hikaye anlatmayayım. Hikayeyle ben çok ders geçiririm. Ama bir tanesini daha anlatayım. Elektronik diş fırçaları var biliyorsunuz. Elektrikli diş fırçaları. Böyle benim biraz teknolojilerim, saplantım var. Severim teknolojiyi. Böyle yeni bir şey çıkınca alırım. Gittim, diş fırçası alacağım. Elektrikli diş fırçası. İki tane diş fırçası var, birbirine çok benziyorlar. Bu kaç para? Diyorum, bu 250 lira. Bu kaç para? Bu 350 lira. Şimdi alıyorum, ikisini yan yana gösteriyorum. Ama diyorum, neden? Bu 250, bu 350, neden? Ama diyor, öyle diyor, öyle diyor. Şimdi adam böyle geldi diyor. Ya bunu diyor, daha kaliteli diyor. Ama diyorum ki, bakın, görünüşü aynı, bu aynı. Yani o top dediğimiz, yerleştirdiğimiz otomatik olarak şarj eden cihazlar vesairesi aynı. Fırçalar da aynı. Her şey aynı. Marka aynı. Her şey aynı. Ama biri diyor ki 350 lira, biri 200 lira. Ya diyor beyefendi diyor, bu böyle diyor. Yani bu diyor firmadan böyle geldi diyor. Bu diyor 250 lira diyor, bu 350 lira. Bana da böyle söylediler. Ama diyorum ya bu senin söylediğin mantıksız diyorum. O zaman diyorum ki, ben diyorum sen şu tarafa bak diyorum. Ben yerini değiştiriyorum. Bunu şimdi ben diyorum 250 liraya aldım. Değiştirdin diyor, değil mi diyor? Evet diyorum, değiştirdim. Şimdi tek bir olay var, farklı.
Yani bazen de etiketleri yanlış basmış oluyorlar.
Benim aynen, tek bir şey var. Bu cihazlar, yabancı cihazlar. Üzerinde İngilizce ifade var. Birisinde diyor ki double speed diyor. Öbüründe hiçbir şey yazmıyor. Double speed, çift hızlı. Yani birisi daha hızlı dönüyor, birisi daha yavaş dönüyor. Ama bunu İngilizcesi yok, bilmiyor. Diyor ki, bu böyle satacaksın diyor bunu, onu talimat veriyor ona. Bunu da böyle satacaksın. Şimdi eğitime ihtiyacımız var mı? Var. Eğitime ihtiyacımız var. Yani ürün kartına ihtiyacımız var. Satıcıysak, sattığımız ürünlerin ürün kartı olması lazım. Onu satışa vermeden önce, bunun özelliği nedir, vesairesi nedir, bildirmemiz lazım. O yüzden beni uyar. Şimdi kritik pozisyonlarımızı, bölümlerimizi belirledikten sonra pozisyonlarımızı belirleriz arkadaşlar. Pozisyonları, kritik pozisyonları ben yazdırayım, yazın. Bir liste daha yapabiliyoruz. Bütün yönetim pozisyonları kritik arkadaşlar. Birinci sırada. Müdür, müdür yardımcıları, şeflik pozisyonlarının tamamı kritiktir. Bu insanlar yüksek sorumluluk üstlenir. Çok iyi yetiştirilmesi ve eğitilmesi lazım. Türkiye'de bir eksiklik var arkadaşlar. Biz zannediyoruz ki birisini bir süre sonra yönetici yaparsak bu yöneticiliği öğrenir. Hayır. Yönetim ve liderlik eğitimleri almadan bir kişi yöneticilik yapamaz. Yönetim ve liderlik eğitimi alması lazım. Nereden gelirse gelsin, ister mühendislikten gelsin, ister mimarlıktan gelsin, ister iktisattan gelsin. Kişi yönetim pozisyonuna getirilmeden önce yönetim ve liderlik eğitimlerini almış olması lazım. Kritik pozisyondur. Bütün yönetim pozisyonları kritik pozisyondur. İnsanlarla ilgileneceksin, insanların sorunlarıyla ilgileneceksin, insanları yöneteceksin, insanların nabzına şerbet vereceksin. İnsanların nabzına şerbet vermeyi öğrenmesi lazım. Yani gel ben seni güzel, yakışıklısın, yönetici yap. Hayır, böyle bir şey yok. Öğrenmesi lazım. Liderlik seminerlerine, yönetim seminerlerine katılıp yeteneklerini ve becerilerini geliştirmesi lazım. İkincisi, insanlarla temas yükü olan tüm pozisyonlar. İnsanlarla temas yükü olan tüm pozisyonlar. Bunları sayalım. Halkla ilişkiler, pazarlama, tezgahtarlık, satıcılık. Halkla ilişkiler, pazarlama, basınla ilişkiler, tezgahtarlık, satıcılık, medya ilişkileri, kurumsal iletişim. Bunların tamamı halkla temas yükü olan pozisyonlardır ve kritiktir. Bu kişiler eğitimde önceliklidir. Öncelikle bu kişiler eğitim alanlar çünkü kurumun imajını oluşturuyor kişiler. Üçüncüsü, muhasebe ve finans profesyonelidir. Yani bu lise mezunu olanlar var, muhasebe departmanında çalışanlar. Bunları kastetmiyorum. Profesyonel dediğim zaman benim eski üniversite mezunu olan kişileri kastediyorum arkadaşlar. Profesyonel sözcüğü böyle tanımlıyoruz. Üniversite mezunu olan kişiler. Bunlar muhasebe departmanında ve finans departmanında çalışan firmanın para işlerini götüren insanlar. Burada yapacakları bir yanlışlık, bir hata firmaya ciddi maliyete neden olabilir. 4. İthalat, ihracat uzmanları, elemanları veya profesyonelleri. Yine teknisyen seviyesinde çalışan kişileri kastetmiyorum. İthalat ve ihracat profesyonelleri. Burada da yapılacak hatalarda çok büyük riskler söz konusu. Gönderilen malların geri iade edilmesi söz konusu. Bir eksik beldeden dolayı firmanın zarara ermesi söz konusu. Zarar etmesi söz konusu. Ondan sonra 5. sıra mı?
Evet.
Üretim. Bakın üretim pozisyonları, yani mühendislik pozisyonları daha arka sıralara geldi. Bu pozisyonlar. Şimdi...
Bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Üretimle satış kadar önemli değil mi? Ürettiğiniz ürün eğer kaliteli olmazsa siz ne kadar iyi satarsanız satın bir yerden sonra başarılı.
Tabii ama pazarlama, pazarlamayı biz arabayı çeken atlar biliyoruz. Atlar yoksa araba yerinden kıpırdayamaz. Sizin kadar üretim. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Pazarlama arabayı çeken atlardır. Pazarlamacılar her zaman için üretimden fazla para kazanır. Pazarlamacıların maaşı, pazarlamacıların maaşı üretimcilerden yüksektir.
Ama pazarlama tabii sadece satış değil. Önce planlama, araştırma.
Aynısına girmeyelim. Evet, aynısına girmeyelim. Şimdi kritik analizi, şu konuyu da göstereyim, ondan sonra verelim. Kritik eğitim ihtiyaç analizini şu konu şeklinde belirleriz arkadaşlar. Bunların her birisine slot diyoruz. Slotları yatay olarak belirliyoruz ve bir de dikey olarak belirliyoruz. Dikey olarak belirlediğimiz şu dilimler veya slotlar, slotu dilim anlamında kullanıyorum. Şu dilimler muhasebe departmanını, üretim departmanını, pazarlama departmanını, satın alma departmanını gösteriyor. Size yazdırdım, bir sürü departmanları yazdırdım. Görüyorsunuz, dilim önce tabanda geniş başlıyor, yukarıya doğru daralıyor. Bunun anlamı şudur. O departmanda en yukarıda bir müdür var, altta şef var, altında bir elemanları var, altında teknisyenleri, işçileri var vesaire. Yatay olarak baktığımız zaman, konuyu yatay slotlar olarak kestiğimiz zaman en yukarıda müdürler var. Onun altında şefler var, onun altında bir elemanları var, onun altında teknisyenler var, onun altında işçiler var. Şimdi dedi ki sizin işletmenizin eğitim planını çıkaracaksınız. Eğitim planını bu konik sisteme göre çıkarıyoruz arkadaşlar. Eğitim ihtiyacını, kimlerin eğitim alması gerektiğini ve nasıl eğitim alması gerektiğini bir departmental bazda bakıyoruz. Bir de ünvanlar bazında bakıyoruz. Yani iki yönlü bir bakış açısıyla bakıyoruz. Bir departmanlar açısından hangi departmanlarda eğitime önem verelim? Hangi departmanlarda ne tür eğitimler alınabilir? Bir de bu taraftan bakıyoruz. Hangi ünvanlar grubunda kimleri hangi eğitim programlarına gönderelim? konuyu unutmayacaksınız. Yani bir departmanlar bazında bakıyoruz, bir de ünvanlar bazında bakıyoruz. Eğer sadece ünvanlar bazında bakarsak yanılırız. Çünkü ünvanlar bazında verdiğimiz eğitim genel yetkinlik eğitimleridir. Ama departmanlar bazında verdiğiniz zaman spesifik, o departmana özgü eğitimleri veriyoruz demektir. Yani iki bakış açısını matris gözle bakarak bir departmantal bazda bakacağız, bir de ünvanlar bazında bakacağız. Kimlerin hangi eğitimleri alması gerektiğini belirleyeceğiz. Şimdi 10 dakika ara verelim. Çeyrek kala burada olmalı.